Ayrım 6.
Alacakaranlıktan ilk sıyrılan beyaz ve titrek ışık, kadını parçaladıklarını, azgın köpürüşle insanların kolları, yumrukları, sopalarıyla kaynaştıklarını gördü. Bütün kasabanın ufuklarında iki ses, çirkin fakat coşkun bir ahenkle birbirine karışıyordu. Vurun kahpeye! Vurun kahpeye! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Aliye'yi Durmuş'un evinden sürükledikleri an, o korkunun tutulur, duyulur korkunçluğunu, dayanılmaz gücünü bütün varlığında duymuştu. Ateşten yanan el kadar küçük yüzü, ölü gibi sararmış, şakaklarından ve moraran dudakları etrafında soğuk ter taneleri fışkırmış, dizlerinin kemikleri tamamıyla erimiş gibi pelteleşmişti. Hacı Fettah Efendi'nin gümbürdeyen sesini, ahalinin hiç tanınmaz hale gelmiş yüzlerini görünce, bütün yüzünü kaplar gibi büyüyen menekşe gözlerini kapamış, kendinden geçmişti. Uzun zamanlardan beri korkunç bir tutkunun şehvetle, öfkeyle ve cinnetle beslenen gücü birdenbire patlak vermiş ve Uzun Hüseyin Efendi de Hacı Fettah Efendi'nin din ve ahlak adına idare ettiği cinayete milliyet adına katılan bir genç zebani oluvermişti. Aliye, Uzun Hüseyin Efendi'nin sarı ve iğrenç yüzünü, yüzünde mundar nefesini, en kaba bir taşkınlıkla kulaklarında kuru kirli ellerini, başındaki örtüyü, omuzlarındaki mantoyu parçalar görünce gözlerini açmış, birdenbire kuvvetsiz bir korkunun ortasından isyanın en güçlü dalgaları yükselmiş ve her mazlumu zalimlerine, her şehidi cellatlarına üstün yapan mutlu güç, onun da zayıf kalbini yükseltmişti. Biraz ötede ölmek üzere olan pek tanıdığı zavallı bir kadının parçalanmış gırtlağından son nefesin kaynayan bir su gibi kanlar arasında düzenli bir ahenkle inip çıktığını, zaten sopadan, yumruktan pelteleşen vücudu üzerinde kuvvetli erkek kollarının sopalarıyla hala işlediklerini gördüğü zaman, kendisinin de halk önünde aynı sonucu, mahkum bir kahpe gibi gavurla yatıp kalkmış bir günahkar diye suçlandırıldığını anlamıştı. Olanca sesiyle, sesinin en tatlı ve kasabanın hiç unutamadığı bir içlilikle, "Siz dün düşman komutanın adamları, kasabanın zalimleri olan bu hainlerin sözüyle beni nasıl öldürüyorsunuz?" diye bağırdı. "Düşmanları kasabaya bunlar davet etmedi mi? Babam Ömer Efendi'yi ordumuzu istiyor diye bunlar sürgün etmedi mi? Bana değil, Hacı Fettah Efendi'ye, Uzun Hüseyin Efendi'ye vurun." Aliye'nin sesinde ve onları suçlayan güzel gözlerinde kendi derileri için tehlike sezen Hacı Fettah Efendi ile Uzun Hüseyin Efendi kin ve öçlerine karışan can korkusuyla daha iğrenç, daha korkunçlaştılar. "Kahpeyi daha söyletiyor musunuz? Dün akşam Damyanos'un koynundan çıktı. Dün bizi hapse attırdı. Düşman subaylarıyla cümbüş yapan, dinini, milletini aşağılayan bu karıyı söyletmeyiniz. Bunu dinleyenler kafirdir. Vurun! Vurun! Vurun kahpeye! Vurun! Kafasını, hala söz söyleyen dudaklarını parçalayın. Erkekleri baştan çıkaran haram saçlarını yolun. Vurun! Vurun!" Birdenbire Aliye'nin tam yanındaki Hüseyin Efendi'nin etrafa bulaşıcı tutkusuyla kuduranlar, en çirkin istekleriyle insanlıklarını kaybedenler, Aliye'yi en korkunç ve en kirli hareketlerle parçalarken, kalabalığın dışında Aliye'yi tanıyanlardan ve kadınların vaktiyle Tosun Bey'e şefaat için gönderenlerden biri, Hacı Fettah'ın sözüyle, Damyanos hafiyesi Hüseyin'in sözüyle, "Ömer Efendi'nin kızına dokunmayınız, önce bu hızlıları gebertelim!" diye haykırıyor ve ahali ikiye ayrılıyordu. Fakat Aliye tamamıyla kendinden geçmiş, alnından, boynundan, çıplak omuzlarından sızan kanları, mosmor ezilen çıplak vücuduyla zulmün, öfkenin geçip fenalığın ve ölümün sınırlarına yaklaşıyordu. Son sırların geçit yerinde ruh hayatının en güzel dakikasında, o meydanlardan geçip mevlide gittiği geceden hatırında kalan mısraları tekrarları. Yine top kandilin altında yükselen dumanlar, kandillerden inen uzun titrek ışık demetleri arasında ruhani yüzlü dedenin ezeli bir rahmet ve şefaat vadeden güzel sesini duyuyordu. Bin bir insan hayalinin karıştığı bu anda caminin ortasında Hacı Efendi kendisini yatırmış kesmek istiyordu. Kurban bayramıydı. Halk hep birden tekbir getiriyordu. Aliye'nin orada caminin rüyaya benzeyen ışıkları ortasında çukura uzatılan başının kesilmesini kutluyordu. Vücudu bir küçük kuzu olmuştu. Bir defa küçüklüğünde kendisinin biraz büyümüş kuzusunu da bahçelerinde böyle kurban etmişlerdi. Camiden çocukluk evinin küçük nemli bahçesini görüyordu. Ahalinin bir kısmı kuzudur, yazıktır, kurban olmaz diye haykırıyor. Bir kısmı da korkunç bir çığlıkla, kesin, kesin, millet için, kasabanın kefareti için, kesin diye haykırıyordu. Millet, millet tosundu. Son aşk gecelerinde en son saadete insanlara nasip olmayan titreyişi ve vücudu kollarıyla dudaklarıyla veren güzel Tosun için onu öldü. Tosun'un altın salkımlardan süzülen ayın altın ışığındaki gözleri bütün imanını, bütün kadınlık ve iyilik hülyalarını almıştı. Sevmek meşakkatti. İyilik çocuk gibi asaptan, fedakarlıktan, belki de ölümden doğardı. İhtiyar ve ruhani dede kamu düşmüşlere destgir olan müminlerin peygamberini selamlarken o zavallı eli ayağa bağlı kuzulaşmış genç vücutta titredi. Tıpkı o gecedeki gibi yanı başında başka bir kadın, kendisinin gidip acıma ve sevgiyle elini uzattığı günahkar kadın vardı. Bir an ruhani dede ile Hacı Fethi Efendi'nin kendi vücudunu çektiklerini sandı kadın ona. Korkma, korkma diyordu. O zaman yine Tosun ve Tosun'un elçisi olduğu bin bir ince ve güzel şey ruhunda titredi, uçtu. Sevgili bir ses okuyordu. Dedi gördüm ol Habibin annesi, bir acep nur kim güneş pervanesi. Berk urup çıktı evimden Nagihan, göklere dek nur ile doldu can. Sonunda her yaratıcı mahlukun ıstırap ve alına yazılı şehitliğinin zorluk ve sıkıntılarını gideren ak kuş kanatlarının özeni, sıcaklığı ve sevimli okşayışı arasında Aliye'nin temiz ruhu bir pıhtı, ezilmiş bir et peltesi olan vücudundan uçtu. Toprağınız toprağım, eviniz evim, burası için, bu diyarın çocukları için bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım, vallahi ve billahi. Aliye bu yemeğini yerine getirirken tarihte milleti için ölen, ıstırap çeken kadınlar gözlerinde ezeli kutsal bir ışıkla, şahane dudaklarında yüzyılların silemediği zafer gülüşüyle Aliye'ye bakıyorlardı. Kasabaya ilk giren birlik binbaşı Ali Bey'in komutasındaki alaydı. İlk gördükleri şey meydanda düzensiz hareketlerle kabaran toz bulutlar içinde sopalar ve yumruklarla birbirine karışan bir kalabalık ve onların ortasında beyaz saçlı sakallı bir ihtiyarın avazı çıktığı kadar haykırarak, tekbir getirerek ahaliyi cesaretlendirmesiydi. Ali Bey yanındakilere, halk mutlaka şehri yakan, zulüm yapanlardan birini yakalamış, linç ediyor dedi. Gerçekten yeni doğan güneşin kızıl parlak güzelliği altında bir kısmı kül olan kasabanın, meydanda boğuşan halkın, yollarda düşmandan korkup da yeni dönen zavallı ahalinin kalbi karıştıran bir tuhaflığı vardı. Kasabaya ordunun girdiğini görür görmez kantarcıların uzun Hüseyin Efendi ile Hacı Fethi Efendi iki zavallı kadının birer et peltesi gibi ezilmiş olan vücutlarını bıraktılar. Herkesten önce karşılamaya koştular. Toz bulutlar içinde gelen birliğin genç komutanının önüne bağırarak, ağlayarak, atın üzengilerini, komutanın çizmelerini öperek zaferi kutladılar. Bağırmaktan boynunun damarları iki parmak kabarmış, ihtiyar yüzü kasırga gibi heyecandan gerilmiş, dişsiz ağzı her vakitkinden daha fazla karanlık bir delik gibi açılmış Hacı Fettah ile çarpık sarı yüzü, uzun burnu, küçük kanlı gözleri insandan çok başka bir maskeye dönüşmüş uzun Hüseyin Efendi genç komutanın hemen dikkatini çekti. "Çok eziyet çektiniz galiba efendiler," dedi. "Ailenizden kimseyi düşman alıp götürdü mü, öldürdü mü?" "Efendim ne hacet, bizi hapsetti, dayak attı. Eğer dün akşam cephane atılmasaydı, siz taarruz etmeseydiniz bizi öldürecekti." "O cephanenin atılışı için Tosun Bey'e dua edin. Aslan arkadaş vücudunun yarısını kaybetti. Bana bak hoca efendi, onun burada bir nişanlısı varmış. Önce onu arayacağım." "Susuyorsunuz. Yoksa bir felaket mi oldu? Düşman komutanı peşinde dolaşırmış. Yoksa zavallı kızı memleketine mi gönderdi?" "Daha fena komutan bey, daha fena. Keşke öyle olsa, keşke düşmanlar öldürseydi. Hiç olmasa şehit olurdu." "Ne oldu?" "Kahpe oldu. Son geceyi düşman komutanının koynunda geçirdi. Bu sabah ahali düşmanlara Müslüman namusunu satan kadınları meydanda parçaladı." Ali Bey iki kasabalıdan fazla sarardı. "Sakın iftira, kin olmasın." "Nasıl olur efendim? Aliye'nin geceyi düşman komutanının yanında geçirdiği muhakkak. Halk haksız iş görmez. Biz bunu önlemeye çok çalıştık. Ahali çok kaleyandaydı. Efendi çok melun bir kızdı. Bizi o hapsettirdi. Damyonos'la içtikleri su ayrı gitmezdi. Herif evlerine bile giderdi. İsterseniz kasabadan soruşturunuz." Ali Bey birliklerini yerleştirmek için Hacı Fettah Efendi ile Uzun Hüseyin Efendi ön ayak oldular. Türk karargahının bütün kasabaca gereken hizmetlerini bu iki adam çabucak yapıyorlardı. Sanki vaktiyle Damyonus'a olduğu gibi şimdi de yeni karargaha en yakın, en işe yarayan adamlar olmuşlardı. Bunları ilk şikayet eden, Ali'ye olayı için bunları suçlayan Latif Ağa oldu. Ali Bey bunlarla Latif Ağa'yı karşılaştırdı. Latif Ağa, Aliye'nin kasabadaki melek gibi geçen hayatını ve olan biteni anlattı. Fakat Hacı Fethi Efendi, peki Latif Ağa, Damyonus kızın evine geldi mi gelmedi mi? Senin evinden de Damyonus çıkmazdı Hüseyin Efendi. Damyonus bir defa Ömer Efendi'ye gitti. Fakat Ömer Efendi evdeydi. Ya gece? Evvelki gece? Evvelki gece evini uzun Hüseyin Efendi düşman askerleriyle kuşatmıştı. Kız bundan sıyrılmış, kaçmış, komutana şikayete gitmiş. Ama geceyi orada geçirmiş. Kim bilir canavar herif ne yaptı. Kızı zorla kapamıştır. Komutan bey, bu kız öldü. Allah kusurlarını affetsin. Fakat bu adamlar düşman casusu ve düşman adamıdırlar. Aliye'nin babası Ömer Efendi'yi, daha ne kadar Kuvayi Milliye taraflısı varsa hep bunlar haber verdiler, sürdürdüler. İki adam bağırdı. Bizi mahkemeye verin, şahit getireceğiz. Düşmanları ahaliyi ellerinden kurtarmak için gidip gelirdik. Kasabaya bir ay sonra gelen İstiklal Mahkemesi'nin muhakeme ettiği adamlar arasında Hacı Fettah Efendi ile Uzun Hüseyin Efendi de vardı. Hiyanetleri meydana çıktı ve kadınları öldürdükleri yerde günahlarını ip üstünde ödediler. Tosun'un dönüşü. Bir küçük oğlan her gün kasabanın kapılarında dolaşıyor, gelenin gidenin yüzlerini yaslı ve ıstıraplı mavi gözleriyle arıyordu. Elleri kirli, yanakları sarı ve zayıf, gözleri sıtmalı, arkası lime lime mintanlı bir küçücüktü. Onu ne dayak ne korku kasabanın kapılarından alıyordu. Amcası dükkanda çalıştırmak için onu dövmekten bıkmış. Annesi her gün incelen sararan yüzün verdiği merhamet ve şefkatten onu kendi haline bırakmıştı. 6 ay sonra taşla sopayla yumrukla Aliye'nin parçalandığı noktada bu küçük, iki koltuk değnekli, gençliğinin yıkıntılarını sürükleyen, kumral ve bitkin yüzlü bir subaya faciayı anlattı. Ölürken ne dedi? Toprağınız toprağım, çocuklarınıza bir ışık olacağım. Vallahi billahi dedi. Sonra geldiler, aldılar. Ben bir daha onu burada gördüm ama durmuş cümlesini bitiremedi. Tosun onun içinde hıçkıran küçük kalbini yatıştırmak için arkasını sıvazladı. Biraz sonra yine sordu. Onlar öldürürken ne dediler? Hep birazdan bağırıyorlardı. Vurun kahpeye, vurun kahpeye! Nerede gömülü olduğunu bana gösterebilir misin? Çocuğun yüzü daha sarardı. Mavi gözleri büyüdü, fısıldar gibi. Biz Gülsüm Hala ile gece onun vücudunu incir bahçesine sürükledik. Oraya, hani o sizin ağacın altına gömdük. Kasabanın üstünde yıldızların berrak karanlık gökten gümüş parıltılarla bahçeyi seyrettikleri ılık bahar akşamında Tosun durmuşla mezarın başında oturuyordu. Kanının yarısını gençliğinin çelik organlarını uğrunda sakat ettiği kutsal savaş bitmişti. Fakat onun yeryüzünde vatanı için açtığı savaş bitmemişti. O da eski zorlu ve güçlü sesinden başka son derece gönülsüz ve merhametli bir sesle Aliye'nin mezarıyla konuşuyordu. Bu ılık ve yumuşak toprakların altındaki mutlu şehit, şehitliğin fedakarlık ve aşk yolu olduğunu tekrarladı. Hilenin ve hiyanetin sembolü olan Hacı Fettah Efendi ile Hüseyin Efendi'nin Aliye'yi dünya durdukça bir kahpe gösterebilecekleri bu kutsal topraklarda, Aliye'nin temizliğini, bütün hayatını, fedakarlığını halka öğretmek için ikinci savaşını açmaya ant içti. Gözlerinde en içli yaşlarla, toptan silahtan başka bir şey olan korkunç şeylerden korkmayacağım Aliye, hayatımı senin gibi sevmeye, senin gibi cesur olmaya, senin yaptığın şeyleri yapmaya vereceğim. Nasıl sen hayatta seni anlamayanlar arasında sevginin, acımanın, dinin, iyiliğin örneği oldunsa, sen nasıl bu güzel hayat anıtının hilecilere elinde yıkılmasına karşı cesur oldunsa, ben de tıpkı senin gibi korkmayacağım. Ali Bey 3 gün sonra Tosun imzalı bir mektup aldı. Mektup diyordu ki, kardeşim, cephaneyi atmak için 24 Ağustos akşamı kasabaya gelince büyük bir zaaf gösterdim. Görevimden önce sevgilime gittim. Orada olduğumdan kuşkulananlar evi sardılar. Kasabada kalmak, tutulmak belki de ordumuzun felaketi demek olacaktı. Dönüş yollarını kesen köprüyü atamayacaktık. Cephaneleri ellerinde kalacaktı. Bu korkunç durumdan beni Ali'ye kurtardı. Duvardan atladı, çemberi kaldırttı. Nasıl kaldırttı bilmiyorum. Onun çektiği azabın, yaptığı fedakarlığın derecesini ölçebilecek gücüm yok. Bana büyük fedakarlığı, temiz kalarak yaptığını tekrarlayacak olan güzel dudakları artık ebediyen susmuş bulunuyor. Fakat bana yemin etti ve onun yemini herkesinkinden büyük bir yemindir. Sana rica ediyorum. Onun mezarını yaptır. Ve kasabada iyilik ve fedakarlık anıtı gibi yaşadığı temiz ismini geri ver. Ordunun kurtarıcısı, cephanenin atılmasını, hayatı pahasına en korkunç bir facia, belki ebedi bir leke karşılığında alan büyük bir kadın olduğunu ilan et. Ben değneklerime dayanarak memleket savaşında daha içten, daha fazla imanla bir fedakarlığa dayanan bir savaş açabilmek için kuvvet ve sıhhat toplamaya gidiyorum. Gönülsüz odasının altın salkımlarından süzülen ışık içinde, melekçe gözleriyle sevdiğim bir kız çocuk kadar küçük ve zavallı, fakat en büyük bir kahramandan kahraman bu şehit kızı kalbimde götürüyorum. Dudaklarımda onun tekrarladığı kelimeler var. Ben o kelimelerin bu topraklar üstünde gerçekleşmesi için hayatımı vereceğim. Toprağınız toprağım, eviniz evim, burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi. Kitabın sonu.